Ayrım 8, sayfa 88, ünite 8, Türkiye'de toplumsal değişme, ara sınav yok, dönem sonu sınavı 4-5. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dönüşümsel temelleri, Türkiye'de kapitalizmin tarihi. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan başlayarak kapitalist üretim biçimi gelişerek egemen olmuştur. Türkiye'de kapitalistleşme sürecinin ön koşulu olan Burjuva devrimi 1908'de başlamış, Kemalist devrimle tamamlanmıştır. Bu süreçte 1. Siyasi bağımsızlık sağlanmıştır. 2. Eski rejimin saltanat, hilafet gibi siyasal kurumları kaldırılmıştır. 3. Kapitalizmin hukuksal ve kurumsal yapısı inşa edilmiştir. Ulusal ekonomi oluşturma süreci 1930 sonrasında başlamıştır. 1929 ekonomik bunalımın korumacı, devletçi ekonomi senteziyle atlatılmaya çalışılmıştır. 1946-1950 yıllarında çok partili parlamenter demokrasiye geçilmiştir. Bu değişimi Kei Boratav, otoriter paternalist rejimden parlamenter popülizm denecek bir rejime geçiş ve nispeten bağımsız bir ekonomik yapıdan bağımlı bir ekonomiye geçiş olarak nitelemiştir. Süreç içinde sanayileşme yaygınlaşmış ve derinleşmiştir. Ancak siyasal sistem önce 1971 sonra 1980 yılında darbelerle kesintiye uğramıştır. 21. yüzyılda uluslararası kapitalizm gelişmekte olan ülkelere neoliberal düşünceler önermiş, onların piyasa sistemine geçmelerini teşvik etmiştir. Az gelişmiş ülkelerin sermaye grupları ve yöneticileri çoğunlukla bu önerileri desteklemiş, bu ülkeler neoliberal politikalara yönelmişlerdir. Ortaya çıkan küresel kargaşa, köktenci, şöven ve mikro milliyetçi patlamaları beraberinde getirmiştir. Ulus devlete geçiş sürecinin temelleri. Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecinde Osmanlı toplum yapısı yarı sömürgeleşmiş durumdadır. Ekonomik ham madde satan ve ürün alan konumundadır. 1908 yılı Burjuva devriminin başlangıcıdır. 1908-1922 arasında ana siyasal aktörler İttihatçılar ve Kemalist devrimcilerdir. Türkiye'de ulusal nitelikte bir kapitalizmin gelişmesini engelleyen koşullar şunlardır. 1. Ekonomide yarı sömürge durumunda olmaktan doğan bağımlılık ilişkileri. 2. 1908 sonrasında devam eden isyan ve savaşlar. 3. Türk burjuvazisinin cılız oluşu. Osmanlı burjuvazisi sanayide değil ticarette gelişen işbirlikçi burjuvazidir. Önemli ölçüde Müslüman olmayanlardan oluşmuştur. Ulusal bir ekonomiye dönüşün koşulları 1. Dünya Savaşı ile oluşmuştur. Aralarındaki coğrafi uzaklıklar nedeniyle bağlantıları zayıf olan yarı sömürge toplum ulusal ekonomiye dönmeye başlamıştır. Bir yandan da kıtlık koşullarındaki vurgun ve kara borsa sermaye birikiminin ana mekanizmalarını oluşturmuştur. Savaş, Batı ile ekonomik ilişkileri koparınca ağır beslenme sıkıntısına düşen İstanbul'un bu çıkmazdan kurtarmak ulusal ekonomiye dönüşle sağlanmıştır. Artık Anadolu çiftçisinin ürettiği ürünler tükenmektedir. Öte yandan 1906 yılındaki Rum nüfusu 1,5 milyon iken 1923'te 400 bine, 1 milyon olan Ermeni nüfusu 100 bine düşmüştür. Bu azalmada savaşlar, göçler ve tehcir etkili olmuştur. Cumhuriyet'in kuruluşu. Lozan Anlaşması ile Rumların terk ettiği işler yabancı sermaye tarafından devralınmıştır. Rumların ve Ermenilerin etkinliğinin azalması eski yapıda önemli bir değişiklik yaratmamıştır. Boratav, meşrutiyetten sonra egemen olan milli iktisat görüşünün 1923'ten sonra da egemen görüş olduğuna İş Bankası'nın kurulmasını örnek göstermiştir. Devlet desteğiyle milli burjuvazi yetiştirmek için devlet tekerleri ayrıcalıklı işçiler ya da şirketlere verilmiştir. 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi de ekonominin denetiminin milli unsurlara geçmesini kolaylaştıracak ılımlı bir korumacılık isteyen öneriler dile getirmiştir. AGE sayfa 177. Bu dönemde Türkiye ham madde ihraç eden ve tüketim malı ithal eden bir ülke durumundadır. Sanayinin milli gelir içindeki payı %11 civarındadır. İzmir İktisat Kongresi'nde oluşan kararlar doğrultusunda mevcut demir yolu hatları devletleştirilmiş, kabotaş hakkı yabancı sermayeye yasaklanmış ve aşer vergisi kaldırılmıştır. Kapalı ekonomi ve devletçilik, farklı bir kapitalist gelişme modeli. 1929 bunalımı sonrasında Türkiye ekonomisi merkezi otoritenin siyasi denetimine girmiştir. Artık ticaret burjuvazisi devletten kendisine kaynak sağlaması beklentisindedir. Devletçilik uygulamaları ve iş piyasaya egemen ekonomik yapı, ulusal ekonomik kalkınma kuramı oluşturma çabalarını birlikte getirmiştir. Bu dönemin belirgin özelliği korumacılık ve devletçiliktir. Türkiye, ithal ikameci yatırımlara yönelmiştir. Devletçilik, kapitalist gelişme modelinin bir parçası durumuna gelmiştir. 1929 ekonomik krizinin bağımlı ve az gelişmiş ülkelerde kendi koşulları içinde sanayileşme olanakları yaratması ve devletçiliğin belirleyici olması, Kadro dergisi yazarlarının önerdiği ekonomik gelişme stratejisine dayanarak olmuştur. Bu strateji 30 yıl sonra Bağımlılık Okulu'nun temel tezi olmuştur. 1929 krizi, dünya kapitalist sisteminde gelişmiş ve az gelişmiş bölgeler arasında ilk iş bölümünü yaratmıştır. Türk hükümeti bunu bir fırsat olarak görmüş ve kalkınma planları yaparak yatırımcı, işletmeci ve denetçi rolüyle ekonomik yaşama hakim olmuştur. Devlet kuruluşları piyasadan ham madde temin etmiş, devlet işletmeleri bunları kullanmıştır. Pancar, pamuk, tütün ve benzeri. Deniz ve demir yolları, enerji, sanayi ve maden sektörü devletin egemenliğindedir. 1930-39 yılları arasında sanayileşme yolunda ilk önemli adımlar atılmıştır. Özel sanayinin güçlenmesi desteklenmiştir. Devletin eğitimini sağladığı elemanlardan bir bölümü de yüksek ücretlerle özel sektöre transfer olmuştur. Sermaye birikimini sağlamak için kredileme ve tesis işleri örgütlenmiş, Türkiye Sanayi Bankası ve Devlet Sanayi Ofisi kurulmuştur. Dokuma, kağıt, cam, kükürt ve benzeri fabrikaları açılmış, yerli malı kullanma ve tasarruf sağlama kampanyaları yürütülmüştür. İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye. Savaş koşullarında ithalat %50 azalmış, buğday üretimi ve sanayi yatırımları gerilemiştir. Hükümetin ekonomiye müdahalesi, ticari kârları artırmış, spekülatörler türemiş ve halk yoksullaşmıştır. 1942 yılında piyasa üzerindeki denetim mekanizmalarının kaldırılmasıyla hububat alım fiyatları yükselmiş, çiftçinin ve tüccarın kazançları artmıştır. Aşırı kazançları belgelendirmek için varlık vergisi yasası çıkarılmıştır. Bir kez alınacak olan bu vergi, Müslüman olmayanlara çok orantısız biçimde yansıtılmış, vergi borçlarını ödemek için mallarını satmak zorunda kalmışlardır. 1944 yılında toprak mahsulleri vergisi yasası çıkarılmıştır. Bu vergilendirme, kendi için üretim yapan, piyasaya mal satmayan küçük köylüyü çok olumsuz etkilemiştir. Köy enstitüleri bu dönemde kurulmuş, bu okullarda okuyan Türk çocuklarının hem eğitimde hem de kırsal yapıyı modernleştirmede aktif bireyler olması öngörülmüştür. Çok partili dönem ve köylülüğün değişen rolü. İlk kez tek dereceli seçmenlerin doğrudan milletvekillerini seçtiği seçim 1946 yılında yapılmıştır. 1950 yılında ise seçim yoluyla iktidar değişmiştir. Bu sonuçta savaş dönemindeki uygulamalara duyulan tepki etkili olmuştur. Bu seçim geniş kitlelerin siyasette etkili olmaya başladığını göstermiştir. 1945'te çıkarılan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Amerikan yardımları köylülerin toprak sahipliğini yaygınlaştırmıştır. Marshall yardımı ile traktör sayısı 15 binden 40 bine çıkmıştır. Tarımda küçük meta üreticiliği yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu durum kapitalizmin gelişmesini, kapitalist çiftçiliğin doğuşunu engellemiştir. DP iktidarının sonuna doğru çiftçinin ürününe yüksek fiyat ödenmesi ve dış borçların artması gibi etkenlerle toplumda gerilimler başlamıştır. Ekonomik gelişme ve liberal dış ticaret politikaları sona erdirilmiştir. İhraç mallarına talep azalmıştır. Bu yıllarda kırsal alandan kopan köylülerin göçü sonucu kentlerde gecekondular ortaya çıkmıştır. Düzensiz kentleşmeye yol açan bu hızlı göçün aktörleri kentlerde marjinal işlerde çalışmaya başlamıştır. 27 Mayıs darbesi ardından 1961'de seçimler yapılmış, yeni anayasa hazırlanmıştır. Devletçilik ve teknokratik yönetim anlayışlarının etkisiyle DPT kurulmuş, ekonomide devletin planlayıcılığı ve özel sektörü yönlendiriciliği stratejisi uygulanmıştır. Genel olarak 1923-1960 yılları arasında toplumsal değişmede nüfus ve üretim artışı ve bunların yarattığı değişimler etkilidir. Kırsal alanda makinalaşma başlamış, toprak sahipliği yaygınlaşmış, gübre kullanımı başlamış, ortakçılık büyük oranda ortadan kalkmıştır. Köylü ürününü pazarda satmaya başlayınca köye çeşitli tüketim ürünleri girmeye başlamıştır. Bu gelişmeler köylerde bazı zanaatların ortadan kalkması ve kaynakçılık, şoförlük gibi yeni mesleklerin doğması sonucunu getirmiştir. İthal ikameci sanayileşme dönemi. İthal ikameci sanayileşme tercihinin uygulandığı 1963-1971 yılları arasında Türkiye ekonomisi %9 büyümüştür. Bu gelir artışı dayanıklı tüketim mallarına talebi arttırmıştır. Dış alım serbest olmadığından bu mallar yabancı sermayenin katılımıyla içeride üretilmeye başlanmıştır. Montaj sanayi. Ancak bu malların dışarıya satılması oldukça sınırlı olmuştur. Bu anlayışta devlet, uluslararası ekonomi ile ulusal ekonomi arasında köprü görevi yapmış, kıt olan dövizi devlet temin ettiği için ekonomi siyasallaşmıştır. Kırsal kesim, küçük mülkiyet yapısı sonucu imalat sanayi ürünleri için pazar haline gelmiştir. Dış açılar artmış, ekonominin ithal bağımlılığı kronik hale almıştır. İhracat ihmal edilmiştir. Popülist politikalar sonucu çok ileri bir sosyal güvenlik sistemi kurulmuştur. Sendikalara grev hakkı tanınmış, sendikalı işçilerin ücretleri artmıştır. İmalat sanayindeki yüksek ücretler yabancı sermayenin gelmemesinde etkili olmuş, döviz ve yabancı sermaye sıkıntısı Avrupa'ya giden Türk işçilerin dövizleriyle kapatılmıştır. Kalkınma temelli bir az gelişmiş tartışması. 1960 sonrasında Türkiye gibi az gelişmiş toplumların nasıl kalkınacağına ilişkin üç farklı görüş ortaya çıkmıştır. 1. Türkiye İşçi Partisi TİP, kalkınmanın sosyalist yoldan sağlanabileceğini savunmuştur. 2. Yön Hareketi, Yön Dergisi yazarlarına göre kalkınma demokrasinin ön koşuludur. Tüm sorunların kaynağı az gelişmişliktir. Yön Hareketi'nde Kemalist bir anlayış sezilir. 3. Milli Demokratik Devrim, MDD Hareketi, Türkiye'de yarı sömürge ve yarı feodal yapısının değişimine ve sanayileşmeye işbirlikçi sermayenin karşı olduğu görüşünü savunmuştur. Üç görüşte sosyalizmi kalkınma yolu olarak benimsemiştir. Öncelikli olarak toprak reformu, geniş çaplı bir millileştirme, kamulaştırma ve planlı devletçilik anlayışı savunulmuştur. Üretken olmayan faaliyetlerin artması. Tarımdan kaçan nüfus fazlası, sanayide tümüyle istihdam edilemediği için marjinal, verimsiz etkinlik alanları ortaya çıkmıştır. Bu durum, işsizliği de gizleyen bir olgudur. 1970'li yıllardaki büyüme, toplumsal sınıflar arasındaki farklılaşmayı artırmıştır. Avrupa'ya işçi gidişi azalmış, döviz akışı yavaşlamıştır. Sendikacılığın güçlenmesi sonucu işsiz, sendikasız, işçi sendikalı, işçi arasında da eşitsizlikler belirginleşmiştir. 1977'lere gelindiğinde dış ticaret açığı büyümüş, ihracat düşmüş, içeride kimi mallar kara borsada satıldığı için mal almak için kuyruklar oluşmuştur. Geriye dönüşü olmayan değişim, neoliberal politikalar. Döviz açığının çok artması üzerine IMF'nin önerdiği neoliberal politikalar 24 Ocak 1980'de yürürlüğe girmiştir. Devalüasyon yapılmış, kamu iktisadi teşekkülleri ürünlerine zam yapılmış ve fiyat denetimleri kaldırılmıştır. 24 Ocak kararları uluslararası sermayenin IMF aracılığıyla Türkiye'ye hem içte hem dış pazarlarda serbest piyasa anlayışını kabul ettirdiğinin göstergesidir. 24 Ocak kararlarıyla fiyat kontrolleri ve sübvansiyonlar, desteklemeler kaldırılmış, sosyal harcamalar kısıtlanmış, yabancı sermayeye kolaylıklar sağlanmış, kambiyo ve ticaretin gelişmesi sağlanmıştır. 12 Eylül 1980'de darbe ile oluşan askeri rejim, sermayenin uzun süredir dillendirdiği talepler doğrultusunda iş gücü piyasalarını denetim altına almıştır. Sendikal etkinlikler yasaklanmış, grev yasağı getirilmiştir. Bu uygulamalar çalışanların reel gelirlerinde gerilemeye neden olmuştur. 1980-1985 yıllarında kırsal nüfus azalmaya başlamış, kırsal yoksulluk artmıştır. Tarımın milli gelir içindeki payı süratle düşmüştür. 1980 sonrası sanayileşmede iki eğilim belirgindir. Devlete ait sanayi yatırımlarını özelleştirmesi ve sanayi üretiminin serbest piyasa koşullarına bırakılması, devletin yatırım yapmaktan vazgeçmesi. Bu dönemde paranın değeri düşürülmüş, iş gücü maliyetleri düşürülmüş, sendikal çalışma ve toplu pazarlık askıya alındığından dış satıma doğrudan kolaylıklar sağlanarak sermaye desteklenmiştir. Neoliberal politikalar sermayenin serbest dolaşımına izin verirken emeğin dolaşımını kısıtlamıştır. Devalüasyon, bir ülkenin parasının diğer ülkelerin para birimleri karşısında değerinin düşürülmesidir. Uluslararası İş Bölümü ve Türkiye 1989-2007. Askeri rejimin siyasi partiler ve yöneticiler için getirdiği yasakları kalkmış ve eski siyasal aktörler siyasete dönmüştür. 1995 yılında AB ülkeleriyle gümrük birliği gerçekleştirilmiş, sermayenin serbest dolaşımını engelleyecek kısıtlamalar kaldırılmıştır. Emek sermaye ilişkileri ve bölüşüm süreci tümüyle piyasaya terk edilmiştir. Ekonomik yönetimin önemli alanları özel kurumlara devredilmiştir. Böylece kayırıcı uygulamaları önlemek hedeflenmiştir. Ancak bu özel kurumların belli sermaye gruplarına ya da uluslararası sermayeye ayrıcalıklı davranmasını önleyecek düzenlemeler yapılmamıştır. Yaygın özelleştirmeler, ekonomik bunalımlar, informal sektörün yaygınlaşması gibi etkenler 1990'da %42 olan sendikalaşma oranını %21'e düşürmüştür. Bu dönemde Türkiye, uluslararası iş bölümü içinde ucuz ve örgütsüz iş gücüyle yer almaktadır. Türkiye'de kapitalizmin gelişmesi. Türkiye'de kapitalizm 1908'de başlayarak gelişmiştir. 21. yüzyılın başında dünya ekonomisine eklemlenmiştir. Ancak az gelişmişlikten kurtulamamıştır. Olgunlaşmış bir burjuva demokrasisi yoktur. Popülist ya da askeri yönetimler görülmektedir. Ekonomi 1946 yılından itibaren giderek dışa bağımlı hale gelmiştir. Çalışan nüfusun %50'sinin verimliliği düşüktür. Çalışanlar içinde kadınların oranı oldukça düşüktür. Hizmetler sektörü aşırı gelişmiştir ama üretken değildir. Yabancı sermaye yatırımcılarını sanayiden çok turizm, bankacılık gibi alanlara yöneltmektedir. Türkiye'de çalışanların siyasette görünür olabilmeleri ancak parlamenter popülizm içinde olmuştur. Batı'da ise bu sınıflar haklarını örgütlü mücadele içinde almışlardır. Bu nedenle iktidar egemen sınıfların tek elindedir. Türkiye'de ulusal burjuvazinin geç doğması ve cılız kalması, onun misyonlarını başka sınıf ve tabakaların yerine getirmesi sonucunu doğurmuştur. Burjuvazi ancak devlet olanaklarından yararlanarak güçlenmiştir. Bu nedenle yeterince rekabetçi, atılımcı, yenilikçi ve yaratıcı olamamıştır. Emekçi sınıf açısından olumsuz gelişmeler görülmektedir. 1970'li yıllardan başlayarak gelişen marjinal işler bugün taşeron şirketler aracılığıyla her alana yaygınlaştırılmıştır. Düşük ücretli ve güvencesiz işler esnek üretimin ana unsuru durumundadır. 1. Kapitalizm hangi dönemde egemen olmuştur? A. Lale devrinde, B. Fetret devrinde, C. İkinci Meşrutiyet'te, D. Cumhuriyet kurulduğunda, E. Demokrat Parti döneminde. Çözüm. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllardan başlayarak kapitalist üretim biçimi gelişerek egemen olmuştur. Yanıt D. Cumhuriyet kurulduğunda. 2. Ulusal ekonomi oluşturma süreci ne zaman başlamıştır? A. 1930, B. 1940, C. 1945, D. 1950, E. 155. Çözüm. Ulusal ekonomi oluşturma süreci 1930'da başlamıştır. Yanıt A'dır. 1930. 3. 21. yüzyılda uluslararası kapitalizm gelişmekte olan ülkeleri ne önermiştir? A. Postmodernite, B. Komünizm, C. Neoliberalizm, D. Sosyalizm, E. İmece usulü. Çözüm. 21. yüzyılda uluslararası kapitalizm gelişmekte olan ülkeleri neoliberalizm önermiş, onların piyasa sistemine geçmelerini teşvik etmiştir. Yanıt C'dir. Neoliberalizm. 4. Hangi yıllar arasında ana siyasal aktörler İttihatçılar ve Kemalistler olmuştur? A. 1900-1905, B. 1908-1922, C. 1922-1935, D. 1936-1945, E. 1946-1970. Çözüm. 1908-1922 arasında ana siyasal aktörler İttihatçılar ve Kemalist devrimcilerdir. Yanıt B. 1908-1922. 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'ndan ulusal devlete geçiş sürecinde ulusal nitelikli bir kapitalizm gelişmesini engelleyen koşullardan biridir? A. Ekonomide yarı sömürge durumunda olma. B. Dışarıdan ham madde alma. C. İmalat sanayinin gelişmiş olması. D. Korumacı bir ekonomi anlayışının olmaması. E. Ticaretin Türklerin elinde olması. Çözüm, Türkiye'de ulusal nitelikte bir kapitalizmi gelişmesini engelleyen koşullar şunlardır. Ekonomide yarı sömürge durumunda olmaktan doğan bağımlılık ilişkileri, 1908 sonrasında devam eden isyan ve savaşlar Türk burjuvazisinin cılız oluşu. Yanıt A. Ekonomide yarı sömürge durumunda olma. 6. Hangisi 1923 yılında toplanan ve ekonominin denetiminin milli unsurlara geçmesini kolaylaştıracak ılımlı bir korumacılık isteyen öneriler getiren kongredir? A. Ankara Kongresi, B. Erzurum Kongresi, C. Amasya Kongresi, D. İzmir İktisat Kongresi, E. İzmir Kongresi. Çözüm. 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde ekonominin denetiminin milli unsurlara geçmesini kolaylaştıracak ılımlı bir korumacılık isteyen öneriler dile getirilmiştir. Yanıt D. İzmir İktisat Kongresi. 7. 1930-1939 yılları arasında sanayileşme yolunda atılan en önemli adım hangisidir? A. Para basılmıştır. B. Özel sanayinin güçlenmesi desteklenmiştir. C. Aşar vergisi düzenlenmiştir. D. Yeni vergi kanunu çıkmıştır. E. Vatandaşların çalışma hakları daraltıldı. Çözüm. 1930-1939 yılları arasında sanayileşme yolunda ilk önemli adımlar atılmıştır. Özel sanayinin güçlenmesi desteklenmiştir. Yanıt B. Özel sanayinin güçlenmesi desteklenmiştir. 8. Hangi karar kendi için üretim yapan piyasaya mal satmayan küçük köylüyü çok olumsuz etkilemiştir? A. Aşar vergisi, B. KDV, C. Toprak mamulleri yasası, D. Ekonomi vergisi, E. Köy vergisi. Çözüm. 1944 yılında toprak mahsulleri vergisi yasası çıkarılmıştır. Bu vergilendirmede kendi için üretim yapan, piyasaya mal satmayan küçük köylüyü çok olumsuz etkilemiştir. Yanıt C. Toprak mamulleri yasası. 9. Hangi yılda ilk kez ve tek dereceli seçmenlerin doğrudan milletvekillerini seçtiği seçim yapılmıştır? A. 1390, B. 1935, C. 1940, D. 1946, E. 1950. Çözüm, ilk kez tek dereceli seçimlerin doğrudan milletvekillerini seçtiği seçim 1946 yılında yapılmıştır. 1950 yılında ise seçim yoluyla iktidar değişmiştir. Bu sonuçta savaş dönemindeki uygulamalara duyulan tepki etkili olmuştur. Bu seçim, geniş kitlelerin siyasette etkili olmaya başladığını göstermiştir. Yanıt D. 1946. 10. 1. Türkiye İşçi Partisi, 2. Gün Hareketi, 3. Milli Demokratik Devrim. Yukarıdakilerden hangileri 1960 sonrasında Türkiye gibi az gelişmiş toplumların nasıl kalkınacağına ilişkin görüşlerdendir? A1, B2, C1-2, D3, E1-2-3. Çözüm, 1960 sonrasında Türkiye gibi az gelişmiş toplumların nasıl kalkınacağına ilişkin 1. Türkiye İşçi Partisi tip kalkınmanın sosyalist yoldan sağlanabileceğini savunmuştur. 2. Yön Hareketi, Yön Dergisi yazarlarına göre kalkınma demokrasinin ön koşuludur. Tüm sorunların kaynağı az gelişmişliktir. Yön Hareketi'nde Kemalist bir anlayış sezilir. 3. Milli Demokratik Devrim, MDD Hareketi. Türkiye'de yarı sömürge ve yarı feodal yapısının değişimine ve sanayileşmeye işbirlikçi sermayenin karşı olduğu görüşünü savunmuştur. Yanıt E. 1, 2, 3. Türkiye İşçi Partisi, Yön Hareketi, Milli Demokratik Devrim. 11. Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın sosyalist yoldan sağlanabileceğini savunmuştur? A. MDD, B. Yön Hareketi, C. Tip, D. DP, E. CHP. Çözüm, Türkiye İşçi Partisi, tip, kalkınmanın sosyalist yoldan sağlanabileceğini savunmuştur. Yanıt C. Tip. 12. Hangi yıllara gelindiğinde dış ticaret açığı büyümüş, ihracat düşmüş, içeride kimi mallar kara borsada satıldığı için mal almak için kuyruklar oluşmuştur? A. 1960, B. 1965, C. 1970, D. 1977, E. 1985. Çözüm, 1977'lere gelindiğinde dış ticaret açığı büyümüş, ihracat düşmüş, içeride kimi mallar kara borsada satıldığı için mal almak için kuyruklar oluşmuştur? Yanıt D. 1977. 13. Türkiye'nin IMF'nin önerdiği 24 Ocak 1980 kararlarını kabul etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Döviz kıtlığını gidermek, B. Yabancı sermayeyi kısıtlamak, C. Çalışanların gelirlerini artırmak, D. Devlet işletmelerine finansman sağlamak, E. kamulaştırmalar yapmak. Çözüm. Döviz açığının çok artması üzerine IMF'nin önerdiği neoliberal politikalar 24 Ocak 1980'de yürürlüğe girmiştir. Devalüasyon yapılmış, kamu iktisadi teşekkülleri ürünlerine zam yapılmış ve fiyat denetimleri kaldırılmıştır. Yanıt A. Döviz kıtlığını gidermek. 14. 1980-1985 yıllarında kırsal nüfus azalmaya başlamıştır. Bunun sonucunda ne artmıştır? A. Zenginlik, B. İş gücü, C. Kırsal yoksulluk, D. Sermaye, E. Gelir. Çözüm, 1980-1985 yıllarında kırsal nüfus azalmaya başlamış, kırsal yoksulluk artmıştır. Tarımın milli gelir içindeki payı süratle düşmüştür. Yanıt C. Kırsal yoksulluk. 15. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin parasının diğer ülkelerin para birimleri karşısında değerinin düşürülmesidir? A. Devalüasyon, B. Kapitalizm, C. Neoliberalizm, D. Sermaye, E. Gelir. Çözüm, 1980-1985 yıllarında kırsal nüfus azalmaya başlamış, kırsal yoksulluk artmıştır. Tarımın milli gelir içindeki payı süratle düşmüştür. Yanıt C. Neoliberalizm. 16. Kapitalist bir sistemin yerleşmenin ön koşulu olan burjuva devrimi Türkiye'de ne zaman başlamıştır? A. 1919, B. 1908, C. 1923, D. 1930, E. 1950. Yanıt B. 1908. 17. Bağımlılık Okulu'nun Latin Amerika ülkelerinin kalkınmasına ilişkin tezini Türkiye'de 1930'lu yıllarda ortaya atan aşağıdakilerden hangisidir? A. İttihatçılar, B. Kadro Hareketi, C. Serbest Cumhuriyet Fırkası, D. Liberal Hareket, E. Milli İktisat Görüşü. Yanıt B. Kadro Hareketi. 18. 1960'lı yıllarda Türkiye'nin kalkınmasına yönelik farklı bir strateji öneren, Yön Devrim Hareketi'nin diğerlerinden ayıran öneri aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel olarak sosyalizmi benimseme, B. Planlı devletçiliği savunma, C. Toprak reformu önerme, D. Kemalist reformları sürdürme, E. Sosyal adalet için kalkınma. Yanıt D. Kemalist reformları sürdürme. 19. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak kararlarının sonuçlarından biri değildir? A. Sosyal hizmet harcamalarının kısıtlanması, B. Yabancı sermayeye kolaylık sağlanması, C. Fiyat kontrollerinin kaldırılması, D. Kambiyo ve ticaretin liberalleştirilmesi, E. Temel mallarda desteklenmenin, sübvansiyonun artırılması. Yanıt E. temel mallarda desteklenmenin sübvansiyonun artırılması. 20. Türkiye'de hangi dönemde işçi kesimi içinde gelir farklılaşması artmıştır? A. 24 Ocak kararları sonrasında, B. 2. Dünya Savaşı yıllarında, C. 12 Eylül darbesi öncesinde, D. Demokrat Parti iktidarında, E. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında. Yanıt C. 12 Eylül darbesi öncesinde. 21. Türkiye'de döviz sıkıntısının Avrupa'ya giden işçilerin gönderdiği paralarla kapatılmaya çalışıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. 1980-1990, B. 2. Dünya Savaşı yılları, C. 1963-1971, D. 1950-1960, E. 1990 sonrası. Yanıt C. 1963-1971. 22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bağımsız toprak sahipliğinin ortaya çıkmasında etkili olan etkenlerden biridir? A. Tarım ürünlerinden vergi alınması, B. Zenginlerden varlık vergisi alınması, C. Toprakta gübre kullanımının desteklenmesi, D. Tarım ürünlerine taban fiyat uygulanması, E. Çiftçiyi topraklandırma kanununun çıkarılması. Yanıt E. Çiftçiyi topraklandırma kanununun çıkarılması. 23. Aşağıdakilerden hangisi 1990 sonrası Türkiye ekonomisinin özelliklerinden değildir? A. Sermayenin serbest dolaşımı, B. Güvencesiz düşük ücretli alan olan esnek üretimin yaygınlaşması, C. Ekonominin kapitalist dünya ekonomisine eklemlenmesi, D. Devletin girişimci olmaktan çıkması, E. İthalatı kısıtlayıcı önlemler alınması. Yanıt E. İthalatı kısıtlayıcı önlemler alınması. 24. Türkiye tarımında kapitalist çiftçiliğin yaygınlaşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Mevsimlik işçiliğin yaygınlığı, B. Kırdan kente hızlı göç, C. Küçük meta üreticiliğinin yaygınlığı, D. Tarım ürünlerinin ucuzluğu, E. Tarımsal girdilerin pahalı olması. Yanıt C. Küçük meta üreticiliğinin yaygınlığı. 25. Türkiye'de burjuva demokrasisinin yerine uygulanan rejim nasıl nitelendirilebilir? A. Çok partili rejim, B. Muhafazakar demokrasi, C. Tek partili rejim, D. Parlamenter popülizm, E. İleri demokrasi. Yanıt D. Parlamenter popülizm. Kitabın sonu, sayfa 98.